Ayrım 6, Dönüş, Ayşe Kulin. Sayfa 122, Kavuşma. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda kendim babamın kollarında buldum. Başımı göğsüne gömmüş, hışkırıyordum. Gözyaşlarım gömleğini ıslatıyordu. Kokusunu içime çekiyordum. Ellerimle saçlarına, yüzüne, sırtına dokunuyordum. Kollarını hiç gevşetmiyordu babam. Beni sımsıkı tutuyordu yüreğinin üzerinde. Hiçbir şey söylemeden. Saçlarımı öpüyordu. Birbirimize öyle dolanmış kaldık uzun süre. Neden sonra ayrıldığımızda başımı kaldırıp yüzüne baktım. Yaş içindeydi gözleri. El ele eve yürüdük yine konuşmadan. Konuşursak tek bir kelime edersek sanki büyü bozulacak, rüya bitecekti. Ben kendim yeniden sağa sola sapan toprak yollarda umutsuzca babamı ararken bulacaktım. Kafamın içinde bin bir soru uçuşurken susuyordum bu yüzden. Hiç konuşmuyordum. Ben ilkokula giderken okul yakındı evimize. Babam beni okula bırakır işine yürürdü. Yolda sımsıkı elimi tutardı. O yıllarda yaptığımız gibi tıpkı. El ele eve doğru yürüdük. Kapının önünde bir kere daha sarıldı babam bana. Bu sefer o başını benim saçlarıma gömdü. Kokum içine çekti. Sonra yavaşça doğruldu ve büyüyü bozdu. İşte Nebahat. Benim biricik güzel kızım sonunda geldi, dedi. Eşikte doğmuş bizi seyreden esmer kadına. Sen haklıymışsın, mucizeler mümkünmüş. Adının Nebahat olduğunu öğrendiğim genç kadının kocaman kara gözleri vardı. Koyu renk saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Blue jean'in üzerine bir erkek kazağı giyiyordu. Yok dedim. İçimden tuhaf bir kıskançlıkla. Düşündüğüm olamaz. Olmasın sakın. Kadın bir şey söylemeden içeri geçmemiz için yana çekildi. Eve girdi. Babam elimi bırakmadan beni camın önündeki sedire sürükledi. Yanına oturttu. Bir kere daha sarıldı bana. Deryam dedi. Hep rüyamda gördüm bu anı. Sanki her gece rüyalarımda sarıldım sana böyle. Bir gün geleceğini bilerek bekledim. Umudumu hiç kesmedim. Kadın sessizce yanımızdan çekildi. Bir kapının ardında kayboldu. Bu kim diye sormaya geçirdim aklımdan ama yapamadım. Batıya bakan pencereden hazan değil sonbahar güneşi doluyordu odaya. Işık tam da babamın yüzüne vuruyordu. Şimdi o ışıkta babamın ne kadar yaşlanmış çökmüş olduğunu görüyordum. Yaş süzülen gözlerinin kenarları karış karıştı. Saçları rengini yitirmiş neredeyse gri olmuştu. İki derin çizgi burnunun kenarlarından ağzına doğru iniyordu. Bakışlarındaki ışıltıya ne olmuş? Bana bakarken bir an yakalıyor sonra kaybediyorum ışığının gözlerini. O genç yakışıklı babam orta yaşını hiç yaşamadan atlayıp birden ihtiyarlamış gibiydi. Ölümcül bir hastalığa mı tutuluyor yoksa? Bir insan bu kadar değişebilir mi? Bir zaman öyle el ele hiç konuşmadan oturduk. Ben yüzündeki çizgilere, gözlerinin altındaki mor halkalara, beyazlaşmış saçlarına alışmaya çalıştım babamın. Yaşlanmıştı, bakımsızdı. Görünüşü değişmişti ama benim her zamanki sevgi dolu babamdı. Nasıl özlemiştim onu. İçimden kucağına oturmak, boynuna sarılmak geliyordu ama kırgın yanım mani oluyordu bana. Babam nihayet konuşunca düşüncelerimden sıyrılıp ona doğru döndüm. Beni nasıl buldun Derya? Buraya kim getirdi seni? Mektupları okusam da öfkem baskın geliyordu. Önce sen beni yanıtla baba dedim. Niye terk ettin beni? Ben seni terk etmedim. Olayların akışı öyle oldu. Seni asla terk etmedim kızım. Annem bana dedi ki bir daha ikimiz de görmek istemiyormuş. Ben böyle bir şey söylemedim. Ama beni ne aradın ne sordun. Annemle boşanmanızı anlıyorum ama hayatında bana yer vermemen. Asla böyle bir şey yok. Beni niye aramadın o halde? Hiç özlemedin mi kızını? Deryem, seni özlemediğimi düşünmedim bir günüm geçmedi. Hanginize inanayım baba? Annem bana senin kendine yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Bizsiz bensiz bir hayat. Sen inandın mı buna? Ortadan yok oldun, ne telefon ettin, ne bir satır mektup yazdın. Sonunda ben de inandım tabii. İnanmamalıydım. Beni tanımıyor musun sen Derya? Seni nasıl bırakırım ben? Annemi aldatacağını düşünmezdim ama aldatmadın annemi. Değil mi baba? Aldatmak başka, terk etmek başka. İnsanlar karılarından boşanırlar, çocuklarından değil. Seni terk edebileceğimi nasıl düşündün? Annem bana bunları söylerken o kadar inandırıcıydı ki bir de sen ortadan kaybolunca... Çok acı çektim ben baba. Seni görememem bir yana senin hakkında konuşamıyordum bile. Beni annenden gizli arasaydın keşke. Aramadın mı sanıyorsun? Seni Londra'ya gider gitmez aradım evden, ofisten, cepten. Açılmadı telefonların. Anneannemi aradım. Nadide'yi aradım. Kiminle konuşsam herkes baban adres bırakmadı. Nerede olduğunu bilmiyoruz diyordu. Aynı şeyi duymaktan usandım biliyor musun baba? Bora'yı da aradım ama o bile cevap vermedi. Ne telefonuma ne mailime. O da çok kırgınım. Derya, kızım görüyorum ki bilmediğin çok şey var. Ben de şimdi sana soruyorum işte, sen beni niye hiç aramadın? Sizin Londra'ya gittiğiniz günlerde bana ulaşmam mümkün değildi Derya. Benim bütün iletişimim kesikti. Aşk yuvanda kimse rahatsız etmesin diye herhalde dedim içimde. Ne demek iletişimim kesikti? Öyle bir yerdeydim ki ne telefonum vardı ne bilgisayarım. Daha sonra ben de seni çok aradım kızım. Yazdığım mektuplar geri geldi. Mail adresleriniz, telefon numaralarınız değişmişti. Ulaşamıyordum size. Penny'e belki 100 kere telefon ettim, açmadı. Tonla mail attım, hiç yanıtlamadı. Haberin yok tabii senin. Londra'ya uçmadan önce valizini annem yapmıştı. Telefonumu yok etmiş, bilgisayarımı yanına almamış. Aceleyle çıkarken bir sürü şey unutmuş. Ama sen baba, Londra'ya gelebilirdin. Gelemezdim. Yurt dışına çıkamadım bir süre. Bir soruşturma vardı, onun neticelenmesini beklemek zorundaydım. Nerede olduğunuzu bilenler de yardımcı olmadılar. Tüm bağlantıları kaybetmiştim. Çok istesem bulur. Artık herkesi bulmak mümkün bu dünyada. Facebook var, Twitter var. Haklısın. Belki de korktum yüzleşmekten. Senin gerçeği öğrenmenden korktum. Baba, her iki arkadaşımdan birinin annesi ve babası ayrı. Ben bu yaşa gelmişim. Yataklarınızı sıkışıp yattığım çocukluk günleri tarih olmuş. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Siz boşanıyorsunuz diye intihar edecek değildim ya herhalde. Seni kaybetmekten çok korktum. Ölüme çare yok. Bunu bizzat yaşayarak öğrenmiş bulunuyorum. Fakat annen görüşmemize engel olmaya karar verince onun seni doğru yanlış şeyler anlatarak zehirlenmesinden korktum. Israrımdan vazgeçtim. İnan bana, başka ülkede de yaşasa, telefonda olsun evladımın sesini duyamayacak olma fikri bile korkunçtu. Ama bir gün seni bulacağım biliyordum, dedi baba. Ben seni buldum baba, rol çalma benden. Sahi beni nasıl buldun? Annemin bana yalan söylediğinden önce seni aramaya karar verdim. Bunu ne zaman öğrendin? 2 gün önce. Ne diyorsun? İzime nasıl sürdün bu kadar çabuk? Görüyorsun ya baba, insan kafaya takınca buluyor. Evvelsi akşam Nadide'ye mail attım. Yalvardım bana ipucu vermesi için. Onun verdiği izi sürdüm. O bilmez ki adresimi. Kimse bilmez. Nadide bir dergide bu bölgenin şarapçılarıyla ilgili bir yazı okumuş. Küçük çaplı bağlar da varmış dergideki listede. Senin adını görmüş. Bak sen. Allah'ın çektiği cezayı yeterli bulup kızıma kavuşturmak istemiş beni. Allah karıştırma bu işe. Anneme yazdığım mektupları bulmasaydım, o kitaplardan senin beni aramış olduğunu öğrenmeseydim, senin için yollara düşmezdim. Saklamış demek onları. Bana ulaşmana engel olmak için telefonumu, bilgisayarımı yok eden annem şu işe bak, senin mektupları saklamış. 3 gün önce bir mucize oldu. Mektuplar gökten kafama düştü. Nasıl yani? Annemin odasında bir şey arıyordum. Kutuyu düşürdüm. İçindekiler yere saçıldı. Onları okuduktan sonra beni terk etmediğini artık biliyorum. Anlayamadım şu, annem niye bana yalan söyledi? O esmer kadın elinde bir tepsi odaya gelince sustu. Kadın tepsiyi divanın önünde masa olarak kullanılan büyük sineğe bıraktı. Babam başıyla işaret edince geldi gibi sessizce çekildi. İçine buz atılmış saf üzüm suyu nefis kokuyordu ama bir dikişte içtiğim gibi mideme kurşun gibi indi. Tabaktaki kurabiyelerden de birkaç tane attım ağzıma. O kadar tazeydi ki ağızda dağılıyordu. Belli ki evde yapılmıştı. Babam ikisine de dokunmadı. Yaşlı gözleriyle beni izliyordu. Çok güzel bunlar, dedim 3. kurabiye bitirince. Neler? Kurabiyeler? Nebahat'ın kurabiyeleri iyidir. Evin açısı mı Nebahat? Hikaye demek daha doğru. Evin temizliği, eksiği, yediği ondan sonra. Evin hanımı gibi bir hali var. Biraz doğru bu. Sen gelene kadar evin hanımı oydu. Hanımla sürecek demek ki, dedim içimden. Ben kalıcı değilim. Sen deysene. Sonra, dedi. Yorulmuştum, yavaşça uzandım sedirde. Başımı babamın dizlerine koydum. Babam sessizce saçlarımı okşarken odada göz gezdirdim. Taş duvarın ortasında ilkel bir şömine, berjerlerden biri diğerine göre epey yıpranmıştı. O koltukta babamın oturup kitap okuduğunu düşündüm. Diğer koltuk yenik kalabildiğine göre demek ki babam ve o kadın karşılıklı oturmuyorlardı. İçime su serpildi. Kadın babamın handanından sonraki sevgilisi değil, evin hizmetçisi olmalıydı. Herhalde bizi kapıya açan adamın karısıydı. Küçük çocuk da onlarındı. Odaya göz gezdirmeyi sürdürdüm. Kadının girip çıktığı kapı mutfağa açılıyor olmalıydı. Duvara çakılı raflar değilse sadece kitaplar ve çerçeve içinde birkaç fotoğraf vardı. Ama fotoğrafları göremiyorum uzaktan. Kadın geri geldi. Kurabiye tabağını sineye bıraktı. Biri boş, diğeri dolu iki bardağı tepsi yapıp konuşmadan çıktı. Babam da susuyordu. Anca o kadar çok şey varken bana bir şey söylemesini beklerken o susuyordu. Şöminenin ateşi çoktan sönmüştü. Bu koku yüreğimi ısıtıyor. Bana Uludağ'da kayak yapmaya gittiğimi, çocukluk günlerimi hatırlatıyordu. O da yanlış odun kokuyordu. Şehir çocuğu olduğum için şömine keyfini ancak Uludağ'a gittiğimizde yaşardım. Bayılırdım şöminede çatırdayan küçüklerin alevini seyretmeye. Hatta bir Uludağ dönüş tutturmuştum evimize bir şömine yaptırmaları için. Olmaz kızım, evde şömine bacası yok ki, evi mi yakalım, demişti annem. Evin baca yaptırın öyleyse. Sadece bizim yaptırmamız yetmez, bütün katları yaptırması lazım, yoksa evimize duman dolar. Anne, bütün katlar yaptırsın o halde. Saçmalama der ya. Annem işte, ne desem yanıtı. Saçmalama der ya. Ben seni şömineler diyarına götürürüm, her gece şömine başında oturursun, demişti babam. Çocuğa tutamayacağın sözler verme, demişti annem. O zaman al sana tutabileceğim bir söz. Civarda bir yerde, Sapanca'da veya Polonezköy'de mesela bir köy evi alalım, şöminemiz olsun, hafta sonu gidelim. Bu da makul bir çözüm, demişti annem. Şömineli evi alamadık. Araya bize harlaç pamuğu gibi darma duman eden canın kazası girdi. O kazanın vebalini hala çekiyoruz bence. Ah can kardeşim, sen bir kere öldün, bizlerse milim milim ölüyoruz o gün bugündür. Mutluluğu bir türlü yakalayamıyoruz. Yaptığımız tüm saçmalıkların faturasını senin ölümüne yazıyoruz. Babamın sesiyle düşüncelerimden koptum. Derya, seni buraya kimin getirdiğini söylemedin. Kimle geldin?
Benimle aynı otelde kalan biriyle. Adı neymiş? Kimin nesiymiş? Adı Hakan. Soyadını da söyledi ama aklımda kalmadı. Beni tanımıyor ki. Nereden biliyormuş yerimi? Bilmiyordu. Sonra sonra bulduk. Seni bu kadar çabuk bulacağımı ummadığım için dün Urla'da bir otele yerleştim. İzmir'de havaalanından bir araba kiralamıştım. O arabayla gelecektim ama yanlış yollara sapmışım. Benzinim bitti. Bu sırada Hakan tesadüfen oradan geçiyordu. Otostop yaptım. Beni arabasına aldım. Başladık önümüze geleni sormaya. Allah ondan razı olsun. Kızım araban nerede şimdi senin? Yolda kaldı. Benzini bitti dedim ya. Yarın hallederiz. Bu gece sen burada kal. Baba arabayı yolun ortasına bıraktım. Binmekten sonra beni atarsın arabama olur mu? Dünyada olmaz. Seni bunca zaman sonra bulmuşken asla bırakmam. Baba yanında ne gecelik var ne diş fırçası. Nebahat sana bir gecelik verir. Diş fırçası da kolay. Lütfen der ya. Hakkı vardı babamın. Onu bulmuşken ben de ondan ayrılmak istemiyordum. Üstelik her geçen an babamı ne kadar çok özlediğimi anlıyorum. Gelsene odanı göstereyim dedi üst katı işaret edip. Kalktık yanımızdan. Şöminenin önünden geçerken çok güzel kokuyor yanmış odunlar dedim. Sen seversin bu kokuyu dedi baba. Nebat hep burada mı kalıyor? Evet Recep'in karısı. Bir de oğlan var Mahmut. Baba inanmayacaksın ama bir ara Nebat yeni sevgili mi diye düşündüm acaba. Yok artık insaf. Sen böyle çapkınlığa kalkışınca ne bileyim. Handan'ı seven bir başkasını da sevebilir. Handan'ı sevmedim ben. Adını bile duymak istemiyorum onu. Sonra konuşacağız bunları. Her şeyi anlatacağım. Senden gizlediğim hiçbir şey kalmayacak. Şimdi konuşalım baba. Ne bekliyoruz ki? Baş başa kalmayı der ya. Şu anda kimse yok burada. Olsun çocuk girer çıkar yemek hazırlanırken, sofra kurulurken lafımız böyle. Yemek fazla bitsin. Hadi gel şimdi sana odanı göstereyim. Merdivenlere çıktık. Çok sade döşenmiş bir odada buldum kendimi. Bir başucu masası, bir karyola ve sürpriz. Karyolaya kurulmuş kocaman bir serman. Aa diye bağırdım ama kedi hiç oralı olmadı. Sana hoş geldin diyor dedi baba. Söyle ona yatak benim. Söyledim ama laf dinlemez. İn kedi dedim. Çok yorgunum biraz uzanacağım. Kedi bir anlamış gibi gerindi yatakta. Sonra yere atlayıp babamın bacaklarını süründü. Benden daha iyiyle uyudu bak. Söz dinliyor. Adı ne bunun? Sarman. Çok orijinal bir ad. Hangi hayali güçlü kişi buldu bu değişik ismi? Bu adıyla müsemma bir kedi. Baba anlamadım. Türkçe konuş. Yeni dönemde Türkçemiz artık böyle. Madem ki döndün yavaş yavaş eski kelimeleri öğrensen iyi olur dedi babam. İçimden buna gerek yok. Çünkü ben kalıcı değilim diye geçirdim ama babama bunu söylemedim. Baba başka kimse var mı burada seninle kalan? Öğretmenin dışında bir de zorba var ama şu an evde değil. Yarın teşrif uyuyacak. O kim? Köpek. Bir ameliyat geçirdiği için veterinerde kaldı. Tadı mı etti? Yapar mıyım böyle şey? Recepler söylemişti ama o da şu hayatın tadını çıkarsın diye izin vermemiştim. Diken tel örgünün üzerine atlamaya kalkınca takım taklavatı parçalamış. Kendi kendine kıydı aptal hayvan. Yarın Recep alıp getirecek onu. Bizim evin ahalisi bundan ibaret. Baba dedim. Seni çok özlemişim. Çok özlemişim abişkom. Son sözcüğü fısıldadım adeta ama babam duydu beni. Birden bıraktı kendini boşaldı. Öyle sessiz gözyaşları falan değil. Koca adamı çıkararak ağlamaya başladı. Bana da bulaştı hıçkırıkları. Baba kız yan yana oturduk ve bu kez birbirimize sarılmadan hatta hiç değmeden sarsılarak ağladık. Sonra gülmeye başladık. Güldük, güldük. Her ikimiz de hafiften kaçılmış gibiydik. Bir ağlıyor, bir susuyor. Sonra yine gülmeye başlıyorduk. 2 yıldır biriktirdiğimiz onca acı, endişe, üzüntü ve özlem, gözyaşları ve manasız gülmelerle boşaldıktan sonra içimizden babam ayağa kalktı. Bu oda artık senin tuvalete tam karşıda. Pek eğlenceli bir yer değil ama kafa dinlemek istediğinde Urla tepelerinde bir evim var. Şimdi ben aşağı ineyim sen de dinlen güzel kızım. Kedi kucağına alıp çıktı. Son günlerin gerginliği, bir gün öncesinin uçak yolculukları bugün duygusal çalkalanmayla harmanlanınca bitirmişti beni. Kendimi sırt üstü yatağa bıraktım. Uyanmamak için kalktım yataktan sonra da. Karşıdaki banyoda yüzümü soğuk suyla yıkayıp aşağı indim. Babam ortalıkta yoktu. Mutfağa girip bütün dolapları aça kapaya çayı ve bardaklarını buldum. Çaydanlık ocağın üstündeydi. Kendime çay demledim. Sonra rafların üstündeki fotoğraflara baktım. Annemin çocuklarıyla çekilmiş gençlik resmi. Benim onda 15 yaşındaki 2 vesikalıktan büyütülmüş portre resimlerim vardı çerçevede. Babamın hep yanında cüzdanı taşıdığı resimlerdi bunlar. Zavallı bütün fotoğraflar anneme koymuş olduğu için yıpranmış vesikalıkları büyütüp çerçeve resmiş olmalı. Bahçeye çıktım, evin arkasına yürüdüm. Küçük oğlan divana uzanmış, televizyonda bir çocuk filmi seyrediyordu. Beni fark etmedi ama babası yanımızda bitti. Bir şey miyseniz Derya Hanım diye sordu. Ya bakınıyordum sadece. Adım biliyorsun. Çok duyduk babanızdan. Size söylemiştiniz zaten. Buyurun size bağı göstereyim isterseniz. Göster bakalım Recep. Recep tadın değil mi? Evet. Asman arasında yürümeye başladık yan yana. Ne zamandır buradasın Recep? İlhan Bey'i buraya aldığından beri. Bahçeyi çok güzel yapmışsınız. İlhan Bey'i buraya aldığında vardı bu aşağı. Bağ da vardı. Söktük bağı. Gübreleme yaptık. Yeni fidanlar getirtti babamız. Onları dikti. Bir de evi boyadık. Çok haraptı. Arka bahçeye bizim küçük evi yaptırdı babamız. Biraz daha yürüdük. Recep eliyle işaret etti. Bakın bu taraflar Merlot. Babanız deneme yapıyor 100 kadar fidanla. Ama en iyi Şiraz yetişir bizim toprakta. Bu bölge çok az yağmur olur. Şaraba uygundur. Ne çok şey biliyorsun bu konuda. Hepimiz her şeyi buraya gelince öğrendik. İlhan Bey yanına kitap okudu. Önce kendi sonra da bize. Biz de ondan öğrendik yani. Kitap okumakla oluyor mu bu işlerde? Her şeyin bir kitabı var abla. Babanız kitapları okudu da öğrendi. Yoksa nereden bilecekti asmaların dilini şehirden gelmiş adam? Uygulamasını birlikte yaptık. Ne de olsa kendi memleketimde toprağa alışkınım ben. Ben seni de araziyle geldin sanmıştım. Anlamadım dedi Recep. Demek istiyorum ki sen bu arazinin ekçi ve eski bekçisi sandın. Hayır, İlhan Bey bacıda karar verince haber etti bana gelip onda kalmam için. Ha, sen eski şarapçı değilsin. Biz sokak çocukları hepimiz biraz şarapçıyızdır ama esas bağcılığı ben yeni öğreniyorum. Babam bağlanınca beni çağırdı dedin de tanıyordu demek seni. Bir dostum vardı yanında çalışmış oradan yani. Babamın çalışanlarını bilirdim. Adı neydi bu dostun? Bedri. Çıkaramadım Recep. Her neyse iyi yapmış babam. Yapayalnız kalmamış dağ başında. Neredesin? Bizim memleket doğuda. Tarlalardan mı geldin? Yok, ben yıllardır İstanbul'dayım. Buraya da İstanbul'dan geldim. Biz konuşurken küçük oğlan koşup yanımıza geldi. Bu da bizim Mahmut dedi çocuğun saçlarını okşayarak. Mahmut okula gidiyor mu? Küçülerdeki okula gidiyordu. Öyle gidecek tabii ama karmakarışık oldu ya sınıfın. Ha, neyse hayırlısı olsun. Adam olsun nasıl olursa olsun. Recep eğildi. Önümüzdeki asmalar olmamış bir salkım eline aldı. Bakın bu Şiraz üzümü. En iyi kırmızı şaraplar bu üzümden yapılıyor. Babanın size sonra tattırır. Evde birkaç şişe var bu üzümden. Sen de tatıyor musun? Ben içtim bir rakı içerdim. İlhan bana tattıra tattıra. Biraz anlar gibi oldum. İnsan her şeyi öğreniyor. Ben tadından çok bakımını biliyorum. Keşke kalabilip ben de sizinle öğrenseydim. Ama ben öğrenciyim Recep. Dönmem gerekiyor. Biz aslında arasında sohbet ederek dolandık Recep'le. Akşam olsun yemeğimizi yiyelim ve bir an önce babamla baş başa kalalım istiyordum. Oysa Recep'in niyeti bana tüm araziyi gezdirmek. Buralar da bizim diyordu eliyle taahhüt edip işaret ederim. Oralarda bağ yok ama birkaç meyve ağacı var. Görmek ister misiniz? Ben yanıtlamadan Nebahat Recep'i çağırdı. Hadi git komutanı çağırıyor dedim. Recep beni bırakmak ile bırakmamak arasında bir an düşündü. Tek başınıza sıkılmazsınız değil mi dedi. Sıkılmam. O gitti. Ben tepeye doğru tırmanmaya başladım. Rüyamda görsem hayra uymazdım babamın kalaya hayatını böyle bir yerde geçireceğini. Tam bir şehirliydi o. Sosyalini kuvvetli, gezmesini, eğlenmesini, yemesini, içmesini seven, iyi giyinen büyük bir şehir çocuğuydu. Ne kadar dayanabilirdi bu hayata? Güneş bulutların ardına çekilince birden hava serinledi. Çamurlu çizmelerimi çıkarttım kapıda. Beni karşılayan Selman peşimde. Önce odama çıktım. Sonra aşağı inmek için çıktım odamdan. Çizimlerimi tertemiz edip kapımın dışına bırakılmıştı. Anlıyordum babamın bu karı kocayı neden başının üstüne taşıdığını. Babam hala ortalıkta görünmüyordu. Nebahat'in getirdiği çayı içerken babamın kütüphanesindeki kitapları karıştırdım. Şiir düşkünü babam eski şiir kitaplarının çoğunu taşımış yeni hayatını. Ama çoğunluk bağcılığa, şarapçılığa dair İngilizce kalın kitaplar. Ben kitapları incelerken babam geldi. Saçlarımı kaldırıp ben küçük bir kızken hep yaptığı gibi ensene bir öpücük kondurdu. Ben de her zamanki gibi gıdıklanıp kıkırdadım. Sevgili biricik Derya'm dedi babam. Recep dedi ki sen bu araziyi alırken aklında bu işler yokmuş. Öyle mi gerçekten? Arazide bir bal buldun diye mi giriştin? Şaka gibi baba. Kızım hiç aklımda olmayan o kadar çok şey yaptım ki ben bu hayatta. Bu bağ devede kulak dedi babam. Yakınındaki ev, çiftlik, bağ, bahçe, kısacası komşu bulunmayan ıssız bir arazi ararken kestim sözünü. Baba niye öyle ilansız bir yer aradın? Birkaç nedeni vardı. Elinde para kısıtlıydı. Ucuz oluyor böyle yerler. Zaten ben de gözden ırak bir yerde inzivaya çekilmek istiyordum. İyi de neden? Buraya aldım sıra ruh halim öyleydi. Yayın evimi satmıştım. Çocuğum gitmiş. Başka bir iş yapmaya niyetim yok. Halim yok. Ömrümün geri kalanını okuyup müzik dinleyerek geçirmek istedim. Bunu Tanrı'nın bana bir armağanı olarak kabul ettim ama. Burayı görmeden mi aldın? Görmüştüm ama tamamını gezmemiştim. 20 dönüm arazinin 7 dönümü bağmış meğer. Yoksa aklımın ucundan geçmezdi şarapçı olmak. Hayat öyle beklenmedik olaylarla dolu ki. Gece yatarken yarın ne olacağını bilmiyorsun. Benim kapında bitivermem gibi mi? Senin çıka gelişin başıma gelen en güzel şey dedi. Her ne kısa kızım, bu kucağıma düşen bağı değerlendirmem beni oyalanacağını düşündüm. Recep de yardımcı olmaya kabul edince oturup ter çalıştım. Bu ikilimde çok iyi sonuç veren üzüm cinslerini öğrendim. İtalya'dan fidanlar getirtip ektik. İyi etmişiz, alıcılarımız sıraya giriyor. Madem seni buldum, şimdi arazinin kalan kısmını da değerlendireyim. Öyle diyorum. Hatta yetiştirim mahsulün adını Derya koyayım. Ne zaman düşündün bunları? Seni odanda bıraktıktan sonra. Ben de şarapçı mı olayım diyorsun baba? Yok kızım sen ne istersen onu ol. Babaannen sanat tarihi okuduğunu söylemişti. Evet baba bir diploma edinmek ve sırf annemi yönetmek için okuyormuş diye bir şeyler ama esas hoşuma giden heykel ve enstalasyon yapmak. Okulun yanı sıra bir atölyeye devam ediyorum. İlk parça yapıtım ay sonunda çok önemli bir galeride sergilenecek. Yani şarapçılık gündemimde yok. Ben sana gel bağcılık şarapçılık yapma dedim. Sık sık gel üzümlerinden yapılmış şarapların tadına bak yeter. Sonra da hangi üzümün hangi toprağa sevdiğini ve şarap üzümü yetiştirmenin püf noktalarını anlatmaya başladı. Sözünü kesmek, ona kafamda biriken soruları sormak istiyordum. Fakat öyle bir hevesle anlatıyordu ki. Biz konuşurken akşam olmuş. Nebahat akşam yemeği yediği için bizi iki kişilik kurduğu sofraya çağırdı. Saatime baktım. 7:10 geçiyordu. Akşam yemeği için biraz erken değil mi baba? Biz hep bu saatlerde yeriz. Mahmut okul için sabahları çok erken kalkıyor dedi babam. Ama istersen bugün daha geç yiyelim. Onlar da bizimle mi yani? Sen onlarla mı yiyorsun? Beraber yediğimiz de olur. Bazen hiç yemek de yemem. Bazen de odamda bir şeyler atıştırırım. Bu insanlar dostların mı çalışanların mı? İkisi de. Peki arkadaşın yok mu? Şöyle dediler seni tanıyanlar. Beni tanıyan yok burada. Ne dediklerini aldırma sen. Yemeği geciktirelim mi? Tavukları soğutmasanız, dedi Nebahat. Fırında uzun bırakırsam kurur. Seçim senin, dedi babam. Ya erken yemek ya tatsız tavuk. Emir büyük yerden geldi. Hadi oturalım, dedim. Masaya geçtik, karşılıklı oturduk. Çorba bitirdikten sonra babam sofradan kalktı. Baksana ne getireceğim deyip merdivenlere koştu. Bizim üzümlerden yapılan şarabı almaya gitti, dedi Nebahat çorba kasesini toplarken. Bu karı koca evin çalışanlarından çok ev sahibinin dostları gibiydiler. Babamla ilişkilerini sorgulamak istiyorum ama kara gözlerindeki ifadeyi tam çözemediğim kadına tek bir soru soramadan babamın elinde bir şarap şişesiyle dönmesi bir oldu. Bardağıma iki parmak kırmızı şarap döküp önüme sürdü. Tat bakalım nasıl bulacaksın. Aslında biraz havalanması gerekiyordu ama kızımla kavuşmanın verdiği heyecanla şişeyi zamanında açmayı unuttum. İstersen biraz bekleyelim, dedim. Babamın bekletecek sabrı yoktu. Bir an önce bana tattırmak istiyordu. İçtim. Şarap ağzıma burak bir tat bıraktı. Ama bunu ona söylemedim. Herhalde benden övgü bekliyordu. Sadece babam mı? Nebat, Recep masanın başına yan yana durmuş gözümün içine bakıyorlardı. Ben anlarmışım gibi bir yudum daha aldım. Ağzımda biraz yuttum. Pek güzel, dedim. Dediğin gibi baba. Biraz bekletince daha iyi olacak. Recep ve karısı benden bekledikleri onay alınca mutfağa geçti. İşte bizim şarabımız, dedi babam hitabı. Siz kimsiniz? Recep, ben Nebat. Mahmut'un da yemeği geçti baba bozarken. Katkıda bulunmayan sadece zorba. Sen de onun şarabı tatmasına izin verme. Güldük. Bardağımı yarıya kadar doldurdu babam. Buluşmamızın şerefine kadeh kaldırdık. Bir anda aramızda sürekli şakalaşan eski baba kız olmuştuk. Daldan dala atlayıp konuşurken babamın gözlerinin ışıltısı geri gelmişti. Ama bu halimiz uzun sürmedi. Yemeğin sonunda tedirgindik artık. Sorular, hesaplaşmalar başladığında ortamın geleceğinden hepimiz farklıydık. Oturduğum semt, okuduğum okul, atölyem, işlerim, arkadaşlarım, sevgililerim hepsini öğrenmek istiyordum. Ona bütün duymak istediklerini, son başarılarıma varıncaya kadar anlattım. Ama kafamda birikmiş ona dair sorularımı erteledim. Can alıcı konuya girmek için sessiz bir dayanışmayla, ara sıra ateşi canlandırmak için peşinde oğluyla odaya girip çıkan Recep'le bize servis yapan Nebat'in oradan çekileceği, baş başa kalacağımız anı bekliyorduk ikimiz de. Acı biberli tarhana çorbamızı, fırında kızarmış tavuk butlarımızı, bulgur pilavımızı yedik. Ben Nebat'ı gücendirmemeyi göze alarak kabak tatlısına hayır dedim. Ve böylece baba kız keyiflediğimiz yememizin sonuna geldi. Recep ateşi son kez ağırlasın da sen de kahvelerimizi şöminenin oraya getir, dedi babam Nebat'e. Baba uykularım çok kötü. Ben kahve yerine yalımı içebilir miyim? Olmaz olur mu? Burası ot dükkanı gibi, vardır bizde şimdi. Nane, melisa, da çay, ne istersen var. Hepsi bizde yetişiyor. O zaman olsun. Niye kötü senin uykuların? Anneni mi çektin yoksa o da zor uyuyordu. Nasıl annen, iyi mi? Annem iyi baba. Uykusu da düzeltti. Yeni kocasının koynunda mışıl mışıl uyumaya başladı. Uykusuzluklarını şikayet etmiyor. Duydum evlendiğini. Anlaşıyor musun bari ve babanla? Evet. Nazik, anlayışlı bir insan. Aramız iyi. İnşallah anneni mutlu eder. Vallahi eder mi etmez mi hiç umurumda değil, dedim. Annemle işim bitti benim. Annen hakkında böyle konuşma der ya. O ne yaptıysa senin iyiliğin için yapmıştır. Şu laf var ya, şu laf. Benim iyiliğim. Burama geldi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 143.